Ayrım 27. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 307. Takvanın gerçek anlamına kavuşturulması. İlmin olsa ne yazar? Bilgi şeytanda da vardı. Ben senin bilgine değil, dindar olup olmadığına bakarım. Teranesi, örtülü biçimde Allah'lık ilan eden vahim bir müşrikliktir. Ve müdafaa-i hukuk devriminin yıktığı putperestliklerin başında gelenlerden biridir. Bir defa şeytanın ilmine rağmen veya ilmi yüzünden battığını iddia etmek Kur'an dışı bir yalandır. Şeytanın oyununa gelmenin şeytan uşaklığının göstergesidir. Kur'an bunun tam aksini söylemektedir. Şeytan onca ibadet ve itaatine rağmen cehalet ve inadı yüzünden batmıştır. Onca ilmine rağmen ibadetsizliği yüzünden batmamıştır. O halde İslam dünyasında şeytan uşaklığı yapanlar, ibadet metiyeciliği adına ilmi tepeleyenlerdir. Ben senin dindarlığına bakarım. Sözünü söyleme hakkı yalnız Allah'ındır. Çünkü takva sadece ve sadece onunla kulu arasında bir değer ölçüsüdür. Kulların kendi aralarında değil, ben senin dindarlığına bakarım. Sözünün insan söylediğinde kendini Tanrı'nın yerine koymuş olur. Bu söze dayandırılan iddia Allah'ın yerine ibadet adlı bir put koymaktır. İslam dünyası asırlardır bu putun yaydığı kahrın acıları içinde kıvranmakta ama sebebin farkında olamamaktadır. İbadetleri Allah'a vardıran araç olmaktan çıkarıp Allah'ın kendisi yaptılar. Bunun içindir ki Allahsızlığa yüklenmesi gereken bütün anlamlar ibadetsizliğe yüklenir oldu. Bu din ve İslam konusunda tam bir sapıklık, tam bir felakettir. Bu sapıklık Kur'an'ın temel buyruklarından birini dinin dışına çıkardı. Şu gerçek unutuldu, unutturuldu. Dinler tarihinde Kur'an'ın yıktığı belalardan biri de ibadetin imanla eşitlenmesidir. İslam amentüsündeki amel imandan bir cüz değildir. İlkesi belayı yıkan ilkedir. İslam dünyası bu ilkeyi bin küsür yıldır kitaplarda korudu ama hayata geçirmedi. Hayatında bunun tam tersine egemen kıldı ve mutluluğa gidecek yolu kendi eliyle tıkadı. Dindar değil, damgasının açtığı seri iftira ve hezeyan kampanyaları vardır. Bu kampanyalar İslam tarihinin de Türk tarihinin de en karanlık, en zalim sayfalarına vücut vermiştir. Milli mücadele tarihinin en karlı sayfaları da bu sayfalardır. Kur'an'ın dindarlık kavramıyla ilgili büyük devrimi. Allah ile aldatanların araç yaptıkları kavramlardan biri de takva kavramıdır. Takva kavramının istismarının mimarı ve kurumsallaştırıcısı ise Emevi saltanatıdır. Mısırlı düşünür Nasır Hamid Ebu Zeyd'in de eserinde El İttica'hul Akli Fit Tefsir 146 maharetle tespit ettiği gibi Emeviler bir yandan Hazreti Peygamber'in torunlarını katledip Ehlibeyt ocağını yerle bir ederken öte yandan kitlenin takvaya saygısını şeytanı bir maharetle kendi saltanatlarının savunmasında kullanmayı başardılar. İmam-ı Azam'ın da bu mensup bulunduğu mürciye felsefesi ibadeti imanın bir parçası olmaktan çıkarırken ne yaptığını gayet iyi bildiği gibi mürciyeyi baş düşmanlarından biri ilan eden Emevi de ne yaptığını çok iyi biliyordu. Mürciye ibadeti imanın bir parçası saymayan görüşüyle tamamına yakını sefih ve sarhoş olan Emevi halifelerine destek vermiş gibi görünse de büyük kitle nezdinde takvayı dindarlığı kullanma imkanını onların elinden alıyordu. Emevi bu imkanın yitirilmesiyle doğan zararın sefih halifelerinin savunulabilmesinden doğan yarara nispetle büyük olduğunu gördü ve mürciyeye cephe aldı. Baştan sona zulüm ve sömürü üzerine oturan Emevi despotizmi yarattığı ve yaşattığı dinsel tasavvurları gücünü tahkim için ustalıkla kullanmıştır. Takvanın insanlar arası ilişkilerde bir ölçü olamayacağını söyleyen Kur'an'ın bu hayati buyruğundan habersiz hale getirilmiş topluma şunu söylüyordu Emevi yönetimi. Bu alemde ne varsa Allah'ın kudret ve iradesine boyun eğmiştir. İnsanı iradenin bu tanrısal güce sınır koyması söz konusu edilemez. Emeviler bu yumuşak ve duygusal noktayı yakaladıktan sonra buna karşı çıkış ifade eden fıkhi, felsefi bütün görüşleri din dışı ilan etmek üzere güdümlendiklerinden ulemayı meydana sürdüler. Bu ulemanın en saygın isimleri bile etkisiz kılmadaki şeytani elemlerinin nasıl yürütüldüğünü ve nasıl etkili olduğunu anlamak için sadece İmam-ı Azam'ın hayat ve mücadelesini izlemek bile yeter. İş o hale getirilmişti ki Emevi'nin icraatını tenkit, Allah'ın irade ve kudretini tenkit gibi algılanıyordu. Müdafaa-i Hukuk'un sahneye çıktığı dönemde padişahı eleştirmenin Allah'ı eleştirmekle eş tutulduğu gibi. Emevi yandaşı ulema diyor ki, kaderin bizim tarafımızdan belirlenmiş anlamını inkar, ümmet içine sonradan sokulmuş bir zındık fikirdir. Emevilere karşı olanlar ise kader kavramının Emevi zulümlerini meşrulaştırmak için yozlaştırıldığını ve esas zındıklığın bu olduğunu söylüyorlardı. Bu ikinci görüşü temsil edenlerin başında öyle bazı Emevi meddahlarının iddia ettiği gibi Mabet el-Cüheni Ölüm 83-702 veya Gaylan et-Dimaşki Ölüm 120-738 değil, Tabiun neslinin her alanda ilim ve hikmet önderi sayılan Hasan el-Basri Ölüm 110-728 vardı. Hasan el-Basri, Emevilerin kader kavramını kendilerini savunmak üzere tefsire tabi tutmalarını değerlendirirken aynen şunu söylüyordu. Allah'ın düşmanları yalan söylüyorlar. Emeviler bu fikrin öncülerinden biri olan Mabet el-Cüheni'yi katlettikleri halde Hasan'a neden dokunmadılar? Bilinmelidir ki Hasan kaderle ilgili fikrini çağdaşı Mabed'in felsefesi üzerine oturtmakla tereddüt etmemiştir. Nasır Hamid Ebu Zeyd el-İtticahul Akli 30 cevap şudur. Dokunmadılar değil, dokunamadılar. Mabet el-Cüheni'yi öldüren Abdülmelik bin Mervan, Hasan'ı da onun yanında göndermeden rahat edemiyordu. Ama Hasan şahsiyet ve zahitliğiyle kamu nezdinde öylesine büyük bir itibara sahipti ki halife düşündüğünü gerçekleştirmeye cesaret edemedi. Nasır Hamid Ebu Zeyd adı geçen eser 31. Kısacası Emevilerin bütün zulümleri kaderi inkar etmeme adlı altında ilahi iradeye fatura ediliyordu. Ebu Zeyd adı geçen eser 20. Takva kavramının Allah ile aldatma aracı yapılmasını sağlamak üzere tezgahlanan oyunu iyi tanımamız gerekiyor. Kur'an'ın açık beyanına göre takva, dindarlık veya daha dindar olmak kişileri Allah katında öne çıkarır. Bakınız Hucurat 13. Bu demektir ki ibadet ile elde edildiği varsayılan takvanın insanlar arası ilişkilerde bir üstünlük veya öncelik ölçüsü yapılması Kur'an'a aykırıdır. Kur'an ilkeyi son derece açık koymuştur. Allah katında en değerliniz, takvada en ileri olanınızdır. Hucurat 13. Kur'an bu anlayışın Zühruf suresi 35. ayetle bir kez daha teyit ve tekrar etmiştir. Rabbinin katındaki ahiret, takva sahipleri içindir. Takva, Rabbin katında ölçü olduğu içindir ki, takvanın karşılığı da Rabbin katındakidir. Kamu mallarının talan edilen meblağlar veya Allah ile aldatılan halktan camilerde çarpılan paralar değil. Takva, insanlar arası ilişkilerde kamusal alanda bir üstünlük ölçüsü değildir. O halde kamusal alan, dindarlığın sergileneceği bir alan olmamalıdır. Kur'an eğer konuyu böyle düşünmeseydi, ilkeyi getiren ayet şöyle derdi. En asil ve en üstününüz takvada en ileri olanınızdır. Öyle dememiştir. Allah katında kaydını koyarak insan hakları ve dünyevi alanı ayrı tutmuş, takvanın insan hakları alanında bir değer ölçüsü yapılmasını engellemiştir. Aksini yapsaydı Allah ile aldatılmaya bizzat kendisi yol açmış olurdu. Tam bu noktada İslam düşüncesinin anıt isimlerinden biri ve Hanbeli mezhebinin kurucusu olan Ahmet bin Hanbel, Ölüm 241, Taksim 855, bize muhteşem bir Kur'an dersi vermektedir. Ahmet bin Hanbel'e sordular. İki adamımız var. Biri takva sahibi ama zayıf, öteki günahkar ama güçlü. Hangisiyle gazaya çıkalım? İmam şöyle dedi. Takvası değil, gücü fazla olanla yola çıkın. Takvası fazla olanın takvası kendine, zayıflığı Müslümanlara mal olur. Gücü fazla, takvası az olanın ise günahı kendine, gücü Müslümanlara mal olur. Kur'an vahyi Ahmet bin Hanbel'in sözlerinde özetlenen bu anlayışına hayata iyice sokmak için din sınıfı, din kisvesi, hatta din adamı anlayışını yıkıyor. Bunların hiçbiri yoktur. Bunların hiçbirinin ifade ettiği olumlu bir anlamı yoktur. İnsanlar arası ilişkilerde üstünlük, ölçüsü veya ölçüleri nelerdir? Kur'an bunun cevabını çok açık şekilde vermiştir. İnsanlar arası ilişkilerde üstünlük ölçüsü olarak şu üç değer esas alınmıştır. 1. Liyakat, ehliyet. 2. Adalet. 3. Gayret. İşte temel buyruklar. Şu bir gerçektir ki Allah size emanetleri onlara, ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne güzel öğüt veriyor. Nisa 58. Gerçek şu ki insan için çalışıp didinilen başkası yoktur ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir. Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir. Necm 39-41. Her benlik kendi kazandığının bir karşılığıdır. Müddessir 38. Ahmet bin Hanbel'in yukarıda naklettiğimiz tavrı Çağdaş Mısırlı müfessir Seyyid Kutup Ölüm 1966 tarafından İslam adına söyleme dönüştürülmüştür. İslam Kapitalizm Çalışması adıyla Türkçe çevirdiğimiz eserinde şunu yazıyor. İslam'a göre bir işte görev almaya en layık kişi o işi en iyi bilendir. İşteki ihtisas yerine kişinin fıkıh bilgisi öne alınamaz. Hatta İslam insanlar arasında biricik üstünlük ölçüsü saydığı takvayı bile böyle durumlarda ölçü kabul etmez. Sahabenin İslam ruhunu en iyi kavrayanı olarak bilinen Hazreti Ebu Bekir, peygamberimizin ümmetin emini diye andığı Ebu Übeyde'ye halife sıfatıyla şöyle bir emir göndermiştir. Halid bin Velid'i Şam'daki savaşta çarpışması için kumandan seçtim. Ona muhalefet etme, sözlerini dinle, emirlerini yerine getir. Ben onu sana emir tayin etmekle birlikte takvada senin ondan üstün olduğunu biliyorum. Fakat onda harbi yönetecek öyle bir kabiliyet vardır ki sen bundan yoksunsun. Seyyid Kutup İslam Kapitalizm Çatışması 103. Takvaya gerçekten sahip olan ehliyet ve gayret alanında kendini ispat eden insanlar arasında bu ispata dayalı olarak saygınlık kazanacaktır. Bundan kimsenin şikayeti olamaz. Ancak daha baştan ölçüyü takva diye koyarsanız ehliyet ve gayreti devreye sokmak zorlaşır. Hatta belki de ehliyet ve gayret birçokları tarafından tamamen dışlanır. Çünkü takva alanı ehliyet ve gayretin aksine riyakarlık ve istismara en müsait alandır. Ehliyet, liyakat ve gayret ise riyakarlıkla kotarılamaz. Onlar ya gerçekten vardır veya yoktur. İbadetler, insanlar arası ilişkilerde bir biçimde üstünlük ve dokunulmazlık ölçüsü yapılırsa, ibadet adına her türlü hak ihlali ve insan tacizi başına alıp gider. Bu gidiş, önce din istismarını, daha sonra din adına baskı ve şiddeti, bir adım ileride de din adına terörü, kısacası engizisyonu getirir. İslam tüm bu olumsuzlukların doğmasını önlemek üzere çok radikal tedbirler almıştır. Bu tedbirler dindarlığın ve ibadetin insan hakları ihlaline araç ve bahane yapılmasını önlemenin tedbirleridir. Ne yazık ki bu tedbirler tarihin her döneminde dini sömürü ve aldatma aracı yapanlarca ya tamamen yok edilmiş yahut da çeşitli oyunlarla işlemez hale getirilmiştir. Günümüzde de durum ne yazık ki böyledir. Laiklik işte bu tezgahı yıktığı için saltanat ve sömürücü dinciliği zulümlerle mücadeleyi bırakmış, laiklikle mücadele ediyor. Çünkü kendisini rahatsız eden zulüm değil, laiklik. Zulümle işbirliğini kurduğu anda ondan göreceği zararın sıfırlanacağını düşünüyor. Ve bunun içindeki dinine, imanına bakmadan zulümle, emperyalizme, sömürüyle işbirliğini derhal kuruyor. Ama laiklikle asla. Çünkü laiklik aklın ve ehliyetin işletilmesini, inançlara saygı istiyor. Saltanat dinciliği ise çıkarları icabı bu değerlerle barışmak zorunda. Dindarlık veya daha fazla dindarlık, insanlar arasında bir değer ölçüsü olunca demokrasiyi yaşatmak mümkün olmaktan çıkar. Çünkü dindarlık bir avantaj olduğunda daha dindar görünme yarışı başlamakta, ehliyet ve üretkenliğin yerini dindarlık gösterisi almaktadır. Bu gösteri siyasal çıkarların gerektirdiği şartlara göre bazen söylemle, bazen kıyafetle, bazen de laikliğe saldırmakla sağlanır. Toplum bu yapay dindarlık alametlerine teslim olmaya zorlanır. Olmayanların din dışı ilan edilmesine başlanır. Öyle bir yere gelinir ki ülkenin bağımsızlığını tehdit eden emperyalist odaklarla işbirliği, dindarlığa aykırı görünmez de falan veya filan kıyafeti giymemek dindarlıktan uzak kalmanın alameti sayılır. Bu son paragraf Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan 2007 günkü olağanüstü toplantıda HYP Genel Başkanı sıfatıyla yaptığım konuşmadan alınmıştır. Toplumsal alanda dindarlık yerine 3 değer. Müdafaa hukuk devriminin büyük insanlık hizmetinin en verimli görünümlerinden biri de Kur'an'ın talebi istikametinde toplumsal alanda dindarlığın yerine ahlak, ehliyet, liyakat değerlerini koymuş olmasıdır. Müdafaa hukukun başbuğu dindarlığın insanlar arası ilişkilerde bir üstünlük ölçüsü olmasına ne kadar karşı çıkmışsa ahlakın da o kadar geçerli olmasına çalışmıştır. Bu noktada o hem işin teorik yanını bir filozof hassasiyetiyle belirlemiş hem de uygulamada bunun elle tutulur örneklerini ortaya koymuştur. Ne yazık ki takvayı insanlar arası ilişkilerde üstünlük ölçüsü yapan Allah ile aldatma odakları takvayı aynı zamanda ahlak ile de eşitlemiş ve bunun sonu ahlak adına şov ve sahtekarlığın ortalığı sarması olmuştur. Yaşadığımız günlerde de olduğu gibi bu şov ve sahtekarlığa asla tenezzül etmeyen şahsiyetlerden biri olan Atatürk ise takva düzenbazları tarafından sürekli ahlaki zaafla itham edilmiştir. Bu sloganlarla propaganda yapanlar da ahlaktan bir zerre nasip olsa insanın içi yanmayacak. Ne büyük bir ibret tablosudur ki Allah bunu yapanları tarihin her devrinde kendi silahlarıyla vurup yere sermiştir. Her devirde toplumların en ahlaksız, en tiksinilen işlerini yapanların büyük çoğunluğu daima Allah ile aldatan ve takva simsarlığı yapan dinciler arasından çıkmaktadır. Türk toplumunun son 30-40 yılında yaşadıklarımızı şöyle bir hatırlarsak, ekranları ahlaksızlık adına işgal edenlerin hemen tümünün bu dinci zümreler içinden çıktığını görmekte zorluk çekmeyiz. Atatürk'ün ahlak anlayışı işte şu özetlediğimiz sebeplerden ötürü kamu çıkarını, fedakarlığı, feragati, kahramanlığı öne alan bir ahlak anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Altına bir filozofun hem de mistik bir filozofun imzasını atsanız kimsenin yadırgamayacağı şu muhteşem tespitlere bakın. Ahlak kanununun temeli ferdi mesuliyettir. Başkasına olan bir iyilik bize de iyiliktir. Başkasına olan kötülük bize de kötülüktür. Bu sebeple iyiliği sevmek ve kötülükten kaçınmak lazımdır. Yaptığımız işler etrafımızda sevinçler veya acılar halinde akisler uyandırır. Bu hal bize vicdan vazifeleri duyurur. Bağlılık bizi başkaları için müsamahakar yapar. Çünkü başkalarının kusurlarında bizim de istemeyerek ekseriye beraber suçlu olduğumuzu gösterir. Özetle bağlılık herkes kendi için yerine, herkes herkes için düşüncesini o koyar. İnsan yalnız hürriyet vasıtası olarak servete sahip olmalıdır. Yoksa servete esir olmak için değil, tabiata bir şey vermek, her şeyi kazanmak lazımdır. Kazanmanın tabii kanunlarını arayacak olursak yalnız tek bir esas görülür, çalışmak. Bundan başka çare yoktur. Tembellik bütün fenalıkların anasıdır. İnsan çalıştığı için eli altında veyahut kafasının içinde eserini büyütmekte ve yükseltmekte gördüğü zaman ne büyük zevk duyar. Çünkü neticesiz uğraşmak çalışma sayılmaz. Hiçbir şey yapmamak veyahut neticesiz manasız şeyler yapmak çalışma kanununa karşı büyük kabahattir. Bu eser ister çiftçinin hasadı, ister mimarın evi veyahut heykeltıraşın heykeli, İster bir alimin veya bir sanatkarın keşfi, kitabı olsun, zevk birdir. Bu zevk bütün zahmetleri, saban arkasında dökülen terleri, sanatkarın, fikir adamının bazen pek elemli olan yorgunluklarını derhal unutturur. Çalışmak genel kanundur. Kazanç sahipleri, zenginler dahi bu kanundan hariç kalamazlar. Mevcut servetini milli servetin ziyadeleşmesine yardım edecek surette kullanmalıdır. Bir zengin bedeni çalışmadan serbest kalabilir. Fakat bu takdirde faaliyetini fikir meşguliyetine yöneltmelidir. AB 23/64-67. 27. ayrımın sonu, sayfa 315.